Bismillahirrahmanirrahim. Kitabın adı Toplumsal Çöküş, Sorunlar ve Çözüm. Bölüm, Gençliği Kaybediyoruz, Farkında Mısınız? 14 asır önce putperest bir toplum içinde yaşarken, İslam'a iman eden ve imanlarının gereği olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin davasını sahiplenen gençler, taşıdıkları fikir ile cahiliye karanlığını aydınlattılar. İslam'a sahip çıkan, fikirlerini benimseyen ve Allah'ın davasını Arap Yarımadası'nın dışına kadar yayan bu insanlar, genç yaşta büyük devlet adamları, başarılı komutanlar, alimler, fakihler ve topluma öncülük eden lider şahsiyetler oldular. Örneğin, Ali radıyallahu an İslam'ı kabul ettiğinde henüz 8 yaşında, Abdullah bin Ömer 10 yaşında, Zeyd bin Harise radıyallahu anhum 15 yaşındaydı. Abdullah bin Mesud 14, Zübeyir bin Avvam 16, Talha bin Übeydullah 11, Abdurrahman bin Avf ve Sa'd bin Ebi Vakkas 17, Osman bin Affan 20, Said bin Zeyd 18, Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anhum 25 yaşındaydı. Sadece sahabe asrında değil, daha sonraki dönemlerde yaşayan gençler de hayatlarını İslam'a adadılar. Harun er-Reşid henüz 14 yaşındayken İstanbul'u fethetmek için Anadolu'nun içlerine kadar ilerledi ve Bizans'ı anlaşmaya mecbur etti. 20 yaşına geldiğinde ise Akdeniz'den Hindistan'a uzanan hilafet devletinin başına geçti. Fatih Sultan Muhammed Han, İstanbul'u Bizans'ın elinden söküp aldığında henüz 21 yaşındaydı. Fen ve sosyal bilimlerde büyük keşif ve icatlar ortaya koyan, fizik, kimya, matematik, astronomi ve tarih bilimlerinin temellerini atan Müslüman bilim adamları da erken yaşta bu başarılara imza attılar. Matematik dahası Harazmi, astrofizik mühendisi Fargani, tıp dahası Biruni ve robot teknolojisinin temellerini atan Cezeri bunlardan sadece birkaçıdır. İslam tarihi işte böyle Müslüman gençlerin başarılarıyla doludur. Bugüne geldiğimizde düşünmeye, sorgulamaya, okuyup araştırmaya ve üretmeye gereken önemi göstermeyen, tarihine ve değerine her geçen gün daha da yabancılaşan bir gençlik ile karşı karşıyayız. Seküler eğitim sisteminin tehdidi karşısında savunmasız, popüler kültürün öğüttüğü, asosyal, apolitik, özgüvenini kaybetmiş, yaşama gayesini unutmuş bir gençlik ile karşı karşıyayız. Daha da kötüsü, bu gençlik bir uçurumun kenarında ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Tehlikenin farkında mısınız? Gençliği kaybediyoruz. Bırakın insanlara öncülük ederek toplumu değiştirmeyi, bugün kendi sorunlarını çözemediği için çareyi alkol ve uyuşturucu arayan bir gençlik ile karşı karşıyayız. Ateist ve deist olan, eğlence ve oyunla hayatını boşlayan, özenti ve boş hayaller ile kötü yollara düşen, hayatın zor, acımasız olduğunu ve artık kendilerine dar geldiğini düşünerek intihara kalkışan bir gençlikle karşı karşıyayız. A. İnancın ve değerlerin kaybedilmesi. İnanç, insanın fıtri bir özelliği ve içgüdüsel bir ihtiyacıdır. Belki saptırılabilir, yanlış gönderilebilir ancak bastırılıp yok edilmesi mümkün değildir. Her insan duvar, belirli bir yaşa gelince akli melekelerini kullanarak düşünmeye, hayatını, etrafındakileri, kendi varlığını anlamlandırmaya ve yaşam gayesinin ne olduğunu, hayat sonrasında ne ile karşılaşacağını sorgulamaya başlar. İşte insan bütün bunları yapmaya elverişli bir fıtratta yaratılmıştır. Onu diğer varlıklardan farklı kılan şey, akıl nimetini kullanarak düşünmesi, sorgulaması ve bir hükme varıp inanmasıdır. Her insan bir inanca sahiptir. Hayattaki her şeyin değerini belirleyen de işte bu inançtır. Sahip olduğu bu inanç, ailesinden, arkadaşlarından, bulunduğu ortamdan, okul ve öğretmenlerinden, okuduğu kitaplardan, izlediklerinden ve örnek edindiği kişilerden elde ettiği bilgiler ile şekillenerek kendisine bir kimlik kazandırır. Zannedildiği gibi bu kimlik, kişinin kendisinin, anne ve baba adının, doğum tarihi vesaire bilgilerin yazılı olduğu bir kağıt parçası değildir. Aksine o kimlik, insanın kendisiyle var olduğu ve onsuz da yok olduğu şahsiyetidir. Anlam ve amacın kaybedilmesi. Müslümanlar, İslam'ın ilk yıllarından itibaren, çocuklar ve gençleri kesin ve katı bir iman üzere, Allah'ın rızasını gaye edinerek İslam'a ve insanlığa hizmet için çalışan seçkin ve şahsiyetli nesiller olarak yetiştirdiler. Öyle ki yetişen bu nesil, Allah'a itaat ve ibadet ile büyüyen ve kalbi mescitlere bağlı olan, Allah'tan korktuğu için haram ve helali gözeten, hayır üzere koşan, şer ve kötülüklerden uzak duran, Kur'an ve sünnet üzere yaşayıp halkına liderlik yapan, hem ilim tahsil edip fakih olan, hem de ordulara komutanlık yaparak Allah yolunda şehit olmayı arzulayan gençlerden oluşuyordu. Müslümanlar işte yeryüzünün en hayırlı nesillerini bu vasıflarla yetiştirdiler. Bugün artık o altın nesilden eser yok maalesef. Çünkü 100 yıldır İslami akidesi ve ahkamından uzak yaşıyoruz. Sömürgeci batılı devletler, 100 kusur yıl önce Avrupa'nın başkentleri Paris ve Londra'da eğitim alıp, hilafet topraklarındaki temiz zihinleri bulandıran bir takım zebatın yardımıyla hilafeti kaldırmayı başardılar. Tevhid-i Tedrisat kanunuyla başlayan, Türkiye'nin batılılaşma sürecinde eğitim ve öğretim laik esaslar üzerine kuruldu. Çocuklarımızın ve gençlerimizin soru sormasına ve sorgulamasına müsaade etmeyen müfredatlar hazırlandı. Hayata bakış açısını, kim olduğunu, nereden gelip nereye gideceğini, nasıl bir hayat tarzı yaşaması gerektiğini, niçin yaratıldığını bile çözemeyen bir nesil yetiştirildi. Bu plan ve girişimlerle bir zamanlar tarih yazan nesiller, laik, demokrat, liberal ve özgürlükçü fikirlerin hedefi haline getirdiler. Böylece Rabbini tanımayan ateist zihinler türedi. Peygamberini, kitabını ve dinini bilmeyen laik, demokratik ve deist fikirler ortaya çıktı. Ahiret inancı olmayan, çıkarcı, makyavelist ve kapitalist zihinler çoğaldı. Bu bozuk fikir ve akımlar özellikle gençler arasına yayılmaya başladı. Öyle ki Müslüman bir ailede yetişmiş olmaktan şikayetçi olan, Müslüman olarak kalmak ve yaşamaktan sıkılan gençlerin sayısı artmaya başladı. Yani bugün kimliğini kaybetmiş ya da kimlik kargaşası yaşayan bir gençlik ile karşı karşıyayız. Yaşama gayesini yitirmiş, ideali olmayan bir gençlik ile karşı karşıyayız. Araştırmalara göre, Türkiye'de kendini ateist, deist, agnostik, liberal diye tanımlayan gençlerin sayısı hızla artmaktadır. Gençler içinde ateizm, deizm, agnostizm gibi akımlara meyledenlerin çoğu, popüler kültürün, dizilerin ve seküler yaşamın etkisiyle hareket ediyor. Bunların hayata bakışları bozuk, akideyle ilgili bilgileri hatalı olduğu için saptırıcı akımların hedefi haline geliyorlar. Çünkü bu gençlerin birçoğu, İslam'ın hayat hakkındaki nizamlarından habersiz durumdadır. Kendilerini hem İslamcı hem de muhafazakar demokrat olarak tanımlayanların iktidara gelmesinin de etkisiyle ülkede yaşanan siyasi, askeri, ekonomik, sosyal, kültürel her türlü sorun İslam'a fatura ediliyor. Her türlü haksızlık, hukuksuzluk İslam ile ilişkilendirilmeye çalışılıyor. Oysa iktidarın bu uygulamaların hiçbir şekilde İslam ile alakası bulunmamaktadır. Bu sorun İslam'ın değil laik demokratik sistemin sorunudur. Yani sorunların kaynağı İslam ile taban tabana zıt olan laik demokrasi ve kapitalist sistemin bizatihi kendisidir. Ama bu saptırıcı akımların tuzağına düşenler maalesef bütün bu kötülüğü İslam'a mal ediyorlar. Sanki bütün bu bozuklukların kokuşmuşluğun sebebi İslam'mış gibi bir algıya özellikle gençler maruz bırakılıyorlar. Bu sebeple gençlerin birçoğun ağzından "Eğer İslam ve Müslümanlık buysa ben Müslüman değilim" ve benzeri söylemler yükseliyor. Oysa uygulanan sistemin laik, demokratik bir sistem olduğu herkesçe bilinmekte, kendisinden öncekiler gibi mevcut iktidar partisinin de batı hayranı ve batı taktikçisi olduğu da açıkça görülmektedir. Bunların uyguladığı yasa ve kanunlar beşeri nizamdan, savundukları fikir ve düşünceler seküler ideolojiden kaynaklanıyor. İslam adına söyledikleri şey hamaset yapmak, İslam'ın kutsallarını ve değerlerini kendi şahsiyetleri için istismar etmekten ibaret. Kültürün ve tarih bilincinin kaybedilmesi. Türkiye'de son yüzyılda verilen seküler ideolojik eğitim, yapılan sosyal ve kültürel propagandayla genelde halk özellikle genç nesil, İslam'a, İslam tarihine düşman ve yabancı, batıya ve tarihine hayran şekilde yetiştirildi. Kuruluşundan bugüne Kemalist rejim tüm organları ve imkanlarıyla İslam'ı zihinlerden ve yaşantıdan silmeye çalıştı. Cumhuriyet kadroları halka rağmen halk için güya bir modelleşme siyaseti yürüttüler. Batı'nın sadece maddi devrimini, sanayisini ve teknolojisini değil, fikrini, kültürünü ve tarihini de alıp getirdiler. Bugün şahit olduğumuz Batı hayranlarının temelleri Cumhuriyet'in ilk yıllarında atıldı ve daha sonra bu temel üzerine diye sütunlar dikildi. Geldiğimiz noktada Türkiye'de her geçen gün Batı hayranlığıyla İslam tarihine yabancılık ve düşmanlık konusunda artış yaşanmaktadır. Batılıların yaşam tarzını kendilerine örnek alan gençlerimiz artık onlar gibi giyiniyor, onlar gibi konuşuyor ve birebir onlara benziyorlar. Öyle ki bu yetişen neslin gözünde Batılı ülkeler medeni, çağdaş, gelişmiş, kalkınmış ve her yönüyle insana değer verebilen ve huzurlu yaşanabilecek bir coğrafya. Ama İslam beldeleri geri kalmış, kalkınamamış, insanlara değer verilmeyen ülkelerden oluşmaktadır. Televizyonda yayınlanan bir yarışmada yarışmacıya 1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır sorusu sorulunca kendisi de Avrupa'da yaşayan bayan yarışmacı, şıklarda sadece Avrupa ülkelerini görünce şok olmuş ve ama bunlar Avrupa ülkesi, bana şöyle Orta Doğu, Uzak Doğu'dan cevaplar gelmiş olsaydı tamam diyecektim şeklinde bir tepki vermişti. Doğru cevabın İsviçre çıkması üzerine yarışmada çok daha büyük bir şok yaşamıştı. Ne yazık ki 100 yıl önce Türkiye, daha şundan 40 sene öncesine kadar sahipsiz çocukların para ile satıldığı İsviçre'ce medeni kanunu aldı. Yarışmacının verdiği bu tepki aslında modernleşme sürecinde inşa edilen nesillerin zihin dünyasını yansıtmaktadır. Tarihine ve değerlerine yabancılık konusunda bu bayan yalnız değildir. Bugün onun gibi düşünen, onun gözlüğü ile Batı ve İslam coğrafyasına bakan milyonlarca genç var. Bu gençlerin hepsi aynı düşünce tezgahından geçirilip yetiştiriliyor. Laik cumhuriyetin kurulmasından bugüne hızla ilerleyen ve tüm toplumu çepeçevre kuşatan ahlaki bir kriz ile karşı karşıyayız. Gençlerimizde haya, saygı, edep, sevgi gibi İslam'ın çok önem verdiği ve onayladığı örf, adet ve değerlere yabancılık artıyor ve bu değerler artık yok sayılıyor. Dün babalar, evladım kötü arkadaşlık kuruyor ve kötü alışkanlık ediniyor diye dert yanarken, bugün artık ateizm ve deizmi savunuyor, cinsiyetsiz olmak istiyor diye dert yanıyorlar. Yani tehlike çok büyük ve farkındalık gerekiyor. Yalnızlaşma ve asosyalleşme. Sosyalleşme, bireyin toplumdan bir parça halini almasıdır. Yani ailesinin, akraba ve komşuluk ilişkilerinin, çevresinin, yaşadığı köy ya da kendin bir parçası olduğunu bilmesi ve buna göre yaşamını şekillendirmesidir. İletişim ve bilgisayar teknolojilerinde ortaya çıkan hızlı gelişmeler, özellikle internet ve sosyal medyanın yaygınlaşması dünyayı küresel bir köy ve ekonomik bir pazar alanına dönüştürdü. Bunun da ötesinde küresel ölçekte, siyasi, ekonomik ve kültürel olarak tek tip bir toplum ile karşı karşıya kaldık. Buradaki örf, adet, gelenek, görenek ve değerlerin belirlenmesinde ise kapitalist sistem etkin oldu. Eskiden cemaat ve cemiyetler, sohbet meclisleri, misafirlikler, düğün davetleri ve taziye evleri gibi sosyal ortamlarda insanlar bir araya gelip sosyal ilişkiler oluştururlardı. Bu ortamlarda büyüyen gençler sosyal bir kimlik kazanır ve cemiyet adamı olurlardı. Şimdi sosyallik tanımı değişti. Sosyal medyada aktif olmak, sosyallik kabul edildi ve bu durum gençlerin asosyal bir kimliğe bürünmelerine sebep oldu. Yapılan araştırmalara göre, her insan günde 2 saatini, gençler ise günde 9 saatini sosyal medya ortamlarında geçiriyor. Dünyada 210 milyon kişi internet ve sosyal medya bağımlısı olmuş durumda. Türkiye nüfusunun %60'ı, yani 48 milyon kişi internet ve sosyal medya kullanıyor. Günde 5 saatini telefonda geçirenler depresyon belirtileri gösteriyor. Sosyal medya bağımlılığı. Sosyal medya kullanımına dair bu veriler tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gençlerin asosyal bir ortamda yetiştiklerini, dahası sosyal medya bağımlısı olduklarını gösteriyor. Asosyallik esasen sosyal kaygı bozukluğudur. Asosyal genç, kişi, insanların arasındayken yoğun bir kaygı hissi yaşar. Bu tür sosyal ortamlarda insanlar ile bir araya gelmekten kaçınır ve bu ortamları sevmez. Ailesi, okulu ya da bağlı olduğu cemiyet sebebiyle bu tür ortamlara mecbur kaldığındaysa isteksizce buna katlanır. Gençler bir gün özgürlük ve bireycilik fikrinin yayılması ve sosyalleşme ortamlarının azalmasıyla kendi odalarına çekildiler. Özellikle sosyal medya ve dijital oyunların yayılmasıyla birlikte gençlerin bir kısmı toplumdan koptu ve asosyal kimlik kazandı. Bu asosyal hal zamanla sosyal fobiye dönüştü. Gençler kendi aile ortamlarında bile bulunmamaya, bu ortamlardan sıkılmaya başladılar. Sosyal hayattan kopan gençler yalnızlaşmakta ve yalnızlığın vermiş olduğu bunalımı derinden yaşamaktadırlar. Sosyal medya aynı zamanda aile içi ilişkileri de etkilemeye başladı. Öyle ki aile içinde sadece çocuklar ve gençler değil, anne babalar da sosyal medya kullanımı sebebiyle geleneksel aile ilişkilerinin zedelenmesine sebep oldular. Bugün artık yemek için aynı sofraya oturmak, birlikte sohbet etmek, akraba ziyaretleri yapmak, hatta bayramları ailece karşılayıp birlikte geçirmek zorlaşır hale geldi. Küçüğün büyüğüne saygısı kalmadı, büyüğün küçüğüne sevgisi azaldı. Haram helal birbirine karıştı. Genel özel ayrımı tamamen kalktı. Sosyal medya kullanan bazı insanlar aileleriyle ilgili özel an ve durumları herkese açık bir şekilde paylaşır hale geldi. Sırf beğeni almak ya da para kazanmak için TikTok ve benzeri sosyal medya araçlarıyla her türlü rezillik işlenir oldu. Gençler sosyal medya fenomeni olmak için anne ve babalarıyla hatta yaşlı nine ve dedeleriyle dalga geçen videolar paylaşmaya başladılar. Bir diğer sorun ise gençlerin nasihate kapalı olmalarıdır. Büyüklerin nasihati gençlerde artık hiçbir etki etmiyor. Kuşak çatışması adı altında aslında bir kimlik karmaşası yaşanıyor. Doğru bir eğitimden uzak yetişen gençlik, anne, baba, büyük sözü dinlemez hale geldi. Gençlere, yaşlarına uygun eğitimle sorumluluklar verildiği takdirde onlara şahsiyetli bir kimlik kazandırılır ve ancak bu şekilde tüm bu sorunların önüne geçilebilir. Gençlerimizi yeniden hayata kazandıracak fikir, özgürlükçü demokrasi ya da dini hayattan koparan laiklik değil İslam'dır. Sorumluluk bilincinde, doğru bir ideal peşinde koşan, sosyalleşmiş gençlik ancak İslam nizamında yetişir. İslami eğitim gençlere sorumluluk bilincini yükleyeceği gibi aynı zamanda toplumsal bütün içinde onları sosyal bir parça haline getirir. Zararlı sosyalleşmelerden de korur. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke toplumunda yani kalplerin katılaşmış olduğu bir toplumda gençler ile bir değişim gerçekleştirdi. O gençler de İslam davetini başka toplumlara götürerek insanlığın aydınlanmasına hizmet ettiler. Bugün de aynı şekilde nebevi eğitim metoduyla gençlik, kapitalizmin karanlık odacıklarından aydınlık meydanlara çıkarılmalıdır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere gençleri tavsiye etti. Onların kalplerinin daha ince olduğunu, bu sebeple söylenenleri daha iyi anlayabildiklerini, ön yargılı olmadıklarını, Allah'ın dini kendilerine hatırlatıldığında en fazla icabet edenlerin gençler olduğunu ve Allah'tan hakkıyla korkmaya gençlerin daha yatkın bulunduklarını bizlere aktardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Size hayırlı gençleri tavsiye ederim. Çünkü onların kalbi daha incedir. Allah beni doğrulukla ve müsamahayla gönderdi. Bana gençler yanaştı, ihtiyarlar bana muhalefet etti. Şayet gençlerimize hayata gönderiş gayelerini, nereden gelip nereye gittiklerini, amaçlarını, kime kulluk etmeleri gerektiğini, dünya ve ahiretin esaslarını, nasıl bir nizama uymaları gerektiğini hakkıyla öğretebilirsek, işte o zaman geçmişte olduğu gibi bugün de gençliğimiz aslına dönecektir. B. Laik eğitim sistemiyle zihinlerin kirletilmesi. Günümüzde Müslüman gençliğin karşı karşıya kaldığı en önemli sorun zihinsel kirlenmedir. Bu kirliliğin sebebi ise kuşkusuz İslam ümmetinin inancıyla doku uyuşmazlığı yaşayan laik eğitim sistemidir. Dolayısıyla bugün öncelikli işimiz gençliği doğru düşünme metodu ile İslam akidesi temelinde aydın bir düşünceye ulaştırmak, içine düştüğü krizlerden onları kurtarmak ve İslami kimlik ekseninde yeniden ihya etmektir. Bunun için öncelikle sorunların tespiti, sonra da doğru çözümler ortaya koymak kaçınılmaz olmaktadır. Bilginin laikleştirilmesi. Bir şeyi anlamak veya bir mesele hakkında hüküm verme eylemi için bilgi olmazsa olmaz bir unsurdur. Diğer bir ifadeyle, düşünmenin gerçekleşebilmesi için bilginin varlığı zorunludur. Bilgi hisle birleştiğinde fikir haline gelir. Bu bağlamda insan için bilginin kaynağı hayati önemlidir. Zira insanların inanç, kanaat ve davranışlarına yön veren esasi faktör, hayat hakkında sahip oldukları fikirleridir. Bilgi ifsad edildiğinde düşünce ifsad olur. Düşünce ifsad edildiğinde bireyler, nesiller ve toplumlar ifsad olur. Bilginin kaynağı olan vahiy ile bağı koparıldığında, yani bilgi laikleştirildiğinde hakikatin yerine görecelik ve tutarsızlık alır. Bu da anlam krizine, insanlar arasındaki ilişkilerde düzensizliğe, kaosa, sorunlar yumağına ve netice itibarıyla toplumsal bozulmaya neden olur. Bugün genelde tüm Müslümanlar, özellikle Müslüman Türkiye halkı bilginin laikleştirilmesi neticesinde zihinsel kirlenmeden nasibini almıştır. Bu sistemle eğitimin tüm aşamalarında Müslüman nesillerin zihinleri Batı kültürünün bozuk fikirleriyle dolduruldu. Uygulanan eğitim müfredatı sayesinde akıl ve bilim kendi alanlarının dışına taşınarak hakikatin mutlak kaynağı olarak görüldü. Buna küreselleşme ve iletişim devrimi de eklenince, laik bilgi tüm dünyada kapitalist ideolojiye hizmet eden, onun propagandasını yapan bir ifsad aracına dönüştü. Bu ifsad nedeniyle akademisyenler, alimler, entelektüel ve mütefekkir bilimsel düşünce metotlarını benimsediler ve ümmetin sorunlarını anlayamaz hale geldiler. Oysa İslam düşünmeye büyük önem vermiş, akıllarını kullanmayanların alçaltıcı bir azap ile tehdit etmiştir. Allah subhanahu wa ta'ala şöyle buyurmaktadır. O, aklını kullanmayanlara alçaltıcı bir azap verir. Bilginin laikleştirilmesinin birçok yıkıcı etkisi oldu. Bunlardan birincisi, yabancı eğitim sisteminin beldelerimize girmesidir. Batılılar, İslam'ın pratik yönünü yok etmek için planlı ve düzenli şekilde eğitim sisteminde müfredat değişikliği önerdiler. Bu değişiklikleri Avrupa Birliği ve Birleşik Milletler gibi kuruluşların standartları gereği ve IMF, Dünya Bankası, UNESCO ve UNICEF gibi uluslararası organizasyonların hibe destekli taleplerine karşılık istediler. Mesela bu kapsamda, laiklik kavramı öğrencilere din ile devlet işlerinin birbirinden ayrılması olarak değil, din ve vicdan özgürlüğünün garantisi şeklinde öğretilmektedir. İkincisi, eğitimin ticarileştirilmesidir. Bu yöntem kapitalist iktisat sisteminin tatbik edilmesinin bir sonucudur. Bu şekilde Türkiye ve diğer İslam beldelerindeki eğitim küresel kapitalist sömürgeciliğe hizmet edecek şekilde programlanmıştır. Sistemin özelleştirilmesi eğitimde fırsat eşitsizliğine yol açmış ve kaliteli eğitimin sadece varlıkta olan belirli bir kesime has kılmıştır. Kapitalist batı bu şekilde bilgiyi bir ticari meta ve emtia yaparak aşağılamıştır. Zira ilişkilerde bilginin kapsamı artık sadece ekonomik değeriyle ölçülmektedir. Üçüncüsü ise profesyonellik ve entelektüel haz anlayışının hedef haline gelmesidir. Buna göre eğitim daha çok ferdi başarı ve kısa süreli menfaatleri gerçekleştirmek için bir araç olarak görülmektedir. Eğitim sisteminin bozuklukları. Eğitim sistemi her ülkenin seviyesini göstermektedir. Diğer İslam beldeleri gibi halkı Müslüman olan Türkiye'de de laik eğitim sisteminin uygulanması başarısızlığın en önemli sebebidir. Türkiye'de gençlerin zihinlerinin kirletilmesine ve İslami değerlerin silinmesine yönelik en büyük darbe eğitim sisteminin laikleştirilmesiyle vurulmuştur. Hilafetin kaldırıldığı 3 Mart 1924'te aynı gün Tevhid-i Tedrisat Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunda öğretim ve eğitime milli ve laik bir karakter verilmiş, Osmanlı eğitim sisteminde Şeyhülislam'ın denetimi altında olan medrese ve mektepler kapatılmıştır. Bu kanunun ardından sürekli olarak eğitim alanında laik, modern ve sözde bilimsel öğrenimi teşvik eden yeni yasa ve kanunlar çıkartılmıştır. Bu kanunlarla tefsir ve tefsir tarihi, hadis ve hadis tarihi, fıkıh tarihi, kelam tarihi gibi dersler müfredattan kaldırılmış ve karma eğitim ilkesi kabul edilmiştir. Türk Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer alan maddelere göre eğitimin genel amacı şöyledir. Türk milletinin bütün fertlerini Atatürk inkılap ve ilkelerine, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmektir. Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için çalışılır. Türk milli eğitiminde laiklik esastır. Eğitim bilimseldir. Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Bu temel prensip ve ilkelere dayanan laik eğitim sistemi, 100 yıla yakın bir süredir batılı zihniyete sahip bir nesil yetiştirmeye çalışmaktadır. eğitim müfredatından din dersi haricinde İslam'a dair tüm izler silinmiştir. Din dersi adında işlenen konular incelendiğinde ise İslam'ın hakikati ile hiçbir alakası olmayan, aksine devletin benimsemiş olduğu resmi ideolojiye göre layık bir din anlayışının yerleştirilmeye çalışıldığı görülmektedir. İşte bu çelişki ve çözümsüzlük arasında yürütülen eğitim politikalarının ortaya çıkardığı sorunlar gençliğimizi ve geleceğimizi heder etmektedir. Yaklaşık 20 milyon öğrencinin eğitim aldığı, yüz binlerce öğretmenin, on binlerce akademisyenin görev yaptığı eğitim kurumlarındaki düşük başarı grafiği bunu göstermektedir. PISA, 2018 sonuçlarına göre Türkiye, okuma, okuduğunu anlama, matematik ve fen bilimi alanlarının tamamında OECD ortalamasının altında kaldı. PISA testine katılan 37 OECD ülkesi arasında Türkiye, 31. sırada yer aldı. Üniversitelerin başarı sıralamasında ise durum bundan çok farklı değil. RUR tarafından her yıl yayımlanan Dünya Üniversiteler sıralamasında Türkiye ilk 300'e giremedi. Başarı grafiğinin bu kadar düşük olmasında ezberci eğitimin ve sınav yönetiminin etkisi bulunmaktadır. Türkiye'de okulların büyük bir kısmında öğrenciler teorik bilgiler ile donatılmaktadır. Ezberci yöntem sadece ilk okullar ile sınırlı değil, ortaokul, lise hatta üniversiteleri dahi kuşatmış durumdadır. Nihayetinde bilginin araç değil de amaç olarak görülmesinin bir sonucu olarak kişilerde muhakeme, eleştiri, araştırma, tartışma yeteneği yok edilmektedir. Sınavlar ise öğrencilerin psikolojisini bozan bir maraton yarışına çevrilmektedir. Eğitimle ilgili en önemli sorunlardan biri de karma eğitim meselesidir. Bilgi, fikir, icat ve keşif yapması gereken dimağlar karma eğitim uygulamasıyla adeta felç edilmektedir. Zararları bilimsel olarak kanıtlanmasına rağmen karma eğitimin ısrarla devam ettirilmesi, eğitim-öğretim kurumunun nasıl bir ahlaki erozyona maruz kaldığının göstergesidir. Sık değişen eğitim müfredatı ve eğitim programlarında yapılan değişiklikler de zaten düşük seviyede olan kaliteyi doğrudan olumsuz şekilde etkilemektedir. Durum böyle olunca Türkiye'den dışarıya beyin göçü yaşanmakta, her yıl binlerce genç okumak için yurt dışına gitmektedir. Kariyerlerini gittikleri ülkelerde sürdürmek istemeleri ve gidenlerin önemli bir kısmının dönmeyi düşünmemesi, beyin gücünün boyutunu ortaya koyuyor. Tüm bunlardan daha çok önemli olan ise, Batı ülkelerine okumak için giden Müslüman öğrencilerin onların kültürlerine hayran olarak, kendi kültürlerine ise yabancılaşarak geri dönme tehlikesidir. İslami bir eğitim nasıl olmalı? Türkiye'deki laik eğitim sisteminin başarısız, yetersiz, bozuk ve niteliksiz olduğu konusunda tüm çevrelerle görüş birliği bulunmaktadır. Devletin ve hükümetlerin eğitim sisteminin bozukluğu karşısındaki tutumu, genellikle sistemin işleyişini değiştirmek, öğretmen açığını kapatmaya yönelik ara çözümler üretmek, müfredatı değiştirmek, sınavları kaldırmak veya yeni sınavlar icat etmek, dershanelerin önünü açmak veya kapatmak, batılı eğitim modelinden ilham almak ve yenilikler ithal etmek olarak karşımıza çıkmaktadır. Oysa bozuk olan sistemin kendisidir ve hiç gündeme gelmeyen konu da budur. Eğitimin amacı, insanlığı hidayete ulaştırma idealı taşıyan seçkin şahsiyetler yetiştirmektir. Hiç şüphesiz kaliteli bir eğitim, insan fıtratıyla uyumlu, aklı ikna eden, öncesi ve sonrası ile birlikte hayatı doğru anlamlandıran doğru bir fikir üzerine kurulu olmalıdır. Bu fikir İslam akidesidir. Bilgilerin İslami akide üzerine kurulu olması demek, İslami akidenin onlar için ölçü olması demektir. Zira Müslüman akidesiyle çelişeni almaz ve ona bağlanmaz. Çünkü İslami akide, itikat ve amelde Müslümanların ölçüsünün tek esasıdır. İslami akideyle çelişen ve ondan kaynaklanan fikirlere aykırı düşen bilgileri ve akideleri tanımaya, haberdar olmaya ise bir engel yoktur. Zira bu tanıma, onları çürütmek ve onlara karşı tavır almak için gereklidir. İşte İslam akidesi her meselede olduğu gibi, eğitim konusunda da fert, toplum ve devlet bazında Müslümanların en önemli motivasyon kaynağıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ilim talep etmek her Müslümana farzdır, diyerek eğitimin önemini ortaya koymuş ve beşikten mezara kadar ilim talep et, diyerek Müslümanları ilme teşvik etmiştir. İslam, ilme teşvik etmekle birlikte aynı zamanda eğitimden devleti sorumlu kılmıştır. Dolayısıyla İslam'a göre eğitim sistemini düzenlemede ve kaliteli eğitim hedefine ulaşmada devlet merkezi bir rol oynamaktadır. Devlet bu rolü halkın hizmetçisi olarak yerine getirir. Kaliteli bir eğitim için hedefler belirlemek gerekir. İslam'da eğitim sisteminin başlığında 3 hedefi vardır. Birinci hedef, akliyet, zihniyet ve nefsiyet davranış eğilimleri bakımından İslam'ın şahsiyeti oluşturmaktır. Bu, okulda öğretim merhalelerin sona ermesiyle birlikte tamamlanmış olur. İkincisi, öğrenciye çevresinde var olan aletleri, icatları, uzmanlık alanlarını tanıması için gerekli bilgi ve becerileri öğretmektir. Üçüncüsü ise öğrenciyi üniversiteye hazırlamaktır. Bu gerekli temel ilimleri öğretmekle olur. Bu ilimler ister dil, fıkıh, tefsir ve hadis gibi kültür ile ilgili olsun, isterse matematik, kimya, fizik ve diğerleri gibi bilimsel olsun fark etmez. Eğitim sürecinin ileri aşaması olan yüksek öğretimde ise yetiştirilmiş olan İslam'ın şahsiyet ile Müslümanların hayati meselelerini korumak ve bu yola hizmet etmek amaçlanır. Daha ileri düzeyde ümmetin hayati meselelerine ilişkin kısa, orta ve uzun vadeli stratejik planlar yapabilecek etkin şahsiyetler burada yetiştirilir. C. Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı. Yapılan araştırmalar, Türkiye'de son 10 yılda alkol ve uyuşturucu madde kullanımı ile resmi veya gayri resmi yollarla oynanan bahis ve kumar oyunlarının oranlarında ciddi düzeyde artışın olduğunu göstermektedir. Küresel bir sorun olan alkol ve uyuşturucu bağımlılığı Türkiye'yi ciddi şekilde tehdit etmektedir. Dün kapımızda olan tehlike, bugün artık evimizin içindedir. Geleceğimiz kararıyor, gençlik elimizden kayıp gidiyor ve her geçen gün umutlar yitiriliyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlik, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı sebebiyle hayatının baharında gözlerimizin önünde eriyip yok oluyor. Bu bağımlılık, taciz ve tecavüz, hırsızlık ve cinayet gibi suçları beraberinde getiriyor. Araştırmalar, cinayetlerin %60'ının, saldırıların %40'ının, tecavüzlerin %33'ünün alkol ve madde kullanımı olan kişiler tarafından gerçekleştirildiğini gösteriyor. Sadece gençlere değil tüm toplumu ilgilendiren alkol ve uyuşturucu bağımlılığı büyük bir sorun olarak ortada duruyor. Aileler çaresizce bu yok oluşu seyrediyorlar. Yetkililer ise gençliğe ve geleceğimizi kendi dünyalarında terk ediyorlar. Bu durum demokratik siyasi partiler ve devlet adamlarının umurunda değil maalesef. Kendi evlatlarımız, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız ve komşularımız bu kötü alışkanlıklar sebebiyle bizlere ve topluma yabancılaşıp yalnızlaşıyor. Onlara yardımcı olmak isteyenlerin imkan ve olanakları, mücadele ve gayretleri durumu değiştirmeye, gençlere ve geleceğimizi hayata döndürmeye ve kazandırmaya yetmiyor. Çünkü sorun çok büyük ve maalesef çözüm doğru yerde aranmıyor. Alkol ve uyuşturucu bağımlılığının boyutları. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılında 42.754 kişinin katılımıyla yapılan bir ankete göre Türkiye'de alkol kullanım oranı erkeklerde %34,3, kadınlarda ise %10,7 olarak tespit edilmiştir. Hayatında en az bir kere alkolü içecek kullananların oranı %22,1 olarak belirlenmiş. 2010 ila 2016 yıllarında 15 yaş ve üzeri nüfus üzerine yürütülen ulusal sağlık araştırmalı verisine göre 7 milyondan fazla kişinin alkolü içerek kullandığı tespit edilmiştir. Bu veriler Avrupa ülkelerine kıyasla elbette düşüktür ancak halkı Müslüman olan Türkiye açısından düşünüldüğünde çok fazladır. Kullanım oranları diğer bazı ülkelere göre görece düşük olsa da Türkiye'de uyuşturucu madde bağımlılığı son 30 yılda sürekli artış göstermekte ve bu artış son 10 yılda hız kesmeden artarak devam etmektedir. Ayrıca Türkiye, dünyada en fazla uyuşturucunun yakalandığı ülkelerin başında gelmektedir. Türkiye, üretim bölgeleri ve pazarlara yakınlığı ile yalnızca bir geçiş hattı olmayıp, aynı zamanda bir tüketim bölgesidir. İçişleri Bakanlığı'nın 2018 yılında hazırlamış olduğu genel nüfusta tütün, alkol ve madde kullanımına yönelik tutum ve davranışı başlıklı rapordaki veriler, karşı karşıya olduğumuz tehlikenin boyutlarını çok açık bir şekilde göstermektedir. Bu veriler, uyuşturucu kullananların %35'inin 15 ila 20 yaş grubunda olduğunu gösteriyor. Bu rapora göre, nüfusun %22'si ile 26'sında alkol ve uyuşturucu kullanımı söz konusu. Türkiye nüfusu, resmi rakamlara göre bugün için 84,5 milyon olduğuna göre 3 milyon 380 bin kişi uyuşturucu kullanıyor demektir. Türkiye nüfusunun %15,8'i 15 ila 25 yaş grubundan oluşmaktadır. Demek oluyor ki bugün 13 milyondan fazla genç madde bağımlılığı riskiyle karşı karşıyadır ve bu tehlike karşısında savunmasız bir durumdadır. Yine paylaşılan bir başka resmi veriye göre, Temmuz 2016 itibariyle uyuşturucu satışı ve kullanımı sebebiyle hapis cezası alanların sayısı 35 bin kişi olarak kayda geçmiştir. Ancak bu sayı 2022'de 115 binin üzerine çıkmış. Bu durum, Türkiye'de son 6 yılda uyuşturucu pazarında %200'den fazla bir artışın olduğunu göstermektedir. Uyuşturucu ile mücadelede uzman kişiler ve bu kirli ticaretin pazarını, ağ ve ilişkilerini, giriş çıkış kanallarını bilenler, uyuşturucuda yakalanan miktarın pazarda olanın sadece %10'u olduğunu söylüyorlar. Yani pazara sürülen uyuşturucunun %90'ı satılıyor ve kullanılıyor. Türkiye'de resmi verilere göre yılda 20 ton eroin, 5 tondan fazla metamfetamin ve 2 tonu aşan kokain yakalanıyor. Bu miktarları zehir ticaretinin %10'u olarak değerlendirdiğimizde Türkiye'nin 200 ton eroin, 50 ton metamfetamin ve 20 ton kokain satışının pazarı konumunda olduğunu görüyoruz. Uyuşturucu temininin %80'i sokak satıcılarından ve internetten karşılanıyor. Bu durum uyuşturucunun bütün yolları geçip pazarda satışa kadar rahatça geldiğini gösteriyor. Bu işten birileri çok büyük paralar kazanıyor ama öte yandan geçtiğimiz ve geleceğimiz yok olup gidiyor. Gençlik elimizden kayıp gidiyor. Geleceğimizi yok ediyoruz. Farkında mısınız? Gençliği bağımlılığa iten sebepler. Alkol, uyuşturucu ve fuhuş gibi toplumu ifsad edici şeyler kapitalist ideoloji açısından bir gelir kaynağıdır. Zira arz-talep dengesi içinde talep edilen her mal veya hizmetin piyasaya arz edilerek maksimum kar elde edilmesi, kapitalist sistemin temel yaklaşımlarından biridir. Dolayısıyla yasa dışı kabul edilen bu mal ve hizmetler gayrimeşru yollarla sistematik ve organize bir şekilde kazanca dönüştürülmektedir. Dünyadaki herhangi bir hükümetin buna kazanca kayıtsız kaldığı söylenemez. Söylenmeyen acı gerçek budur. Gençliği alkol ve uyuşturucu kullanmaya iten sebepleri iç faktörler ve dış faktörler olarak iki başlıkta değerlendirmek gerekiyor. Birincisi yani iç faktörler, kişinin, gencin kendisi, ailesi, arkadaşları ve bulunduğu, yaşadığı ortamla ilgilidir. Gençliğin uyuşturucu kullanmasında kişisel özellikleri, aile yapısı, aile ortamı, arkadaş ortamı, internet, medya, gençliğin ve toplumun sorunları, aile ve dini değerler ile alınan eğitimin etkili olduğu görülmektedir. İç faktörlerden en önemli unsur, aile yapısı ve alınan eğitimdir. İkincisi yani dış faktörler ise, bu bağımlılığın nesnesi olan maddenin bulunurluk ve ulaşılabilirliği ile direkt ilgilidir. Alkol ya da uyuşturucuya ulaşılabilirlik imkanlarını sağlayan, önünü açan yani üretilmesine, satılmasına ve dağıtılmasına imkan sağlayan tüm özneler dış faktördür. Hiç kimse mutluluğuna, huzuruna, canına ve hayatına kasteden bir kişinin ya da bir nesnenin bağımlısı olmak istemez. Hiç kimse düşmanının bağımlısı olmak için can atmaz. Bu illetin ne kadar zararlı olduğu konusunda herkes hemfikirdir. Peki, insanlar ve özellikle de gençler neden uyuşturucu kullanıyor? Acılarla dolu bir hayat ve sonunun ölüm olduğunu bildikleri halde neden uyuşturucuya başlıyorlar ve bağımlısı oluyorlar? Neden uyuşturucu kullandıklarında mutlu olduklarını, dertlerini unuttuklarını söylüyorlar? Elbette hiçbir neden alkol ve uyuşturucu kullanmaya gerekçe olamaz. Ancak yapılan araştırmalarda neden uyuşturucuya başladığını sorusuna arkadaşıma özendim, meraktan başladım, sıkıntılardan uzaklaşıyorum, stresimi azaltıyor, rahatlatıyor, zevk ve keyif veriyor, öfkemi dışa vuruyorum, yalnızlığımı gideriyorum gibi cevapların verildiği görülmektedir. Madde bağımlılığının nedenleri arasında gençlerin üzerindeki aile rolünün zayıflaması, aile ile çocuklar arasındaki ilişkilerin bozulması, gençlik çağında yaşanan işsizlik, özellikle genç kuşağın ihtiyaçlarına ve beklentilerine karşılık veremeyen eğitim sistemi, gençlerin çevreye ve olaylara karşı giderek duyarsızlaşması ve yalnızlaşma gibi birçok neden sayılabilir. Ancak tüm bunların temelinde eğitimsizlik vardır. eğitimden anlaşılması gereken sadece okullarda verilen örgün eğitim değil, bireyin doğduğu günden itibaren özellikle kişiliğinin, kimliğinin ve şahsiyetin oluşturduğu yaşlar ve sonrasına kadar ailesinden alacağı fikir ve genel İslami kültürdür. Bu fikir ve kültür gencin hayata bakış açısını ve yaşama gayesini şekillendirir. Tabii bununla beraber aile ve çevresiyle kuracağı sevgi-saygı ilişkisi de önemlidir. Doğru temellere dayanmayan aile ve evlilik ilişkileri belirli bir zaman sonra yıkılıyor ve geriye sahipsiz, sevgi ve merhametten uzak çocuklar kalıyor. Dolayısıyla çocuklar ya babanın koruyucu ve kuşatıcı liderliğinden ya da annenin sevgi, merhamet ve şefkatinden mahrum kalıyor. Bu durum çocuklarda derin yaraların açılmasına sebep oluyor ve çektikleri bu acılardan kurtulmak için ilk fırsatta alkol ya da uyuşturucuya sığınıyorlar. Özgürlük düşüncesi de gençleri alkol ve uyuşturucuya iten faktörlerdendir. Özgürlük kavramının herhangi bir sınırı yoktur. Dolayısıyla batılı bir kavram olan özgürlük, yaşanılan hayattan sınırsız bir şekilde haz alma düşüncesiyle mutluluğun sağlanacağını söylemektedir. Sırf bu haz alma duygusunu tatmin etmek için uyuşturucuya başlayanların ve sonra bir daha kopamayanların sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. İşte tüm bu sebeplerin tamamı ve daha fazlası, kapitalizmin insanlara sunduğu zulümler ile dolu hayat tarzının bir neticesidir. Bu yüzden çocuklarımız ve gençlerimiz, yasal olarak satılan alkolü ve, sözde, yasak olan ama sokak aralarında bile rahatlıkla bulunabilen uyuşturucu maddelerini kullanmaktadır. Bu gençler, Allah'ın hükümlerinin egemen olduğu İslam nizamında yaşamış olsalardı, arkadaşları onları uyuşturucu bataklığına değil, Allah'a yaklaştıracaklardı. Hayatlarını bu tür şerli ve zararlı şeyler ile değil, hayırlı ve faydalı şeyler ile dolduracak ve günahlardan uzak duracaklardı. Mutluluk ve huzuru alkol ve uyuşturucu değil, Allah'a kullukta arayacaklardı. Asıl suçlu kim? Gençte felakete ve yok olmaya sürükleyen bu zehir pazarının, bu ölüm ticaretinin asıl suçlusu kim? Uyuşturucu bağımlıları mı? Sokak satıcıları mı? Uyuşturucu tüccarları mı yoksa baronlar mı? Peki, gençliği ve geleceğimizi alkola mahkum eden asıl suçlu kim? Alkol bağımlıları mı? Tekel bayileri mi? Meyhaneciler mi yoksa içki fabrikaların sahipleri mi? Elbette hepsinin derece derece sorumluluğu var. Elbette hepsinin suçu var. Ancak asıl büyük suçlular bunlar değil. Bunlar görünen suçlular. Görünmeyen, kendini gizleyen asıl suçlular bulunmalı ve onlardan hesap sorulmalıdır. Asıl suçlular bu kirli çarkın işlemesine izin verenlerdir. Asıl suçlular bataklığın kurtulmasını istemeyenlerdir. Asıl suçlular bu kirli paranın keyfini süren ve gençliğin ölümünü keyifle izleyenlerdir. İşte bunlar gençliğimizi, geleceğimizi bizden çalıyorlar. Çocuklarımızı, kardeşlerimizi, nesillerimizi ifsad ediyorlar. İnsanların hem bu dünyalarını hem de ahiretlerini karartıyorlar. Onlar uyuşturucudan ölen gençliğin katilleridir ve bunu sadece çıkarlar için yapıyorlar. Menfaatleri için gençliği ve tüm insanlığı ateşe atıyorlar. Uyuşturucu ve alkol başta olmak üzere bütün kötülük ve şerlerin yayılmasının önünü açıyorlar. Asıl suçlu kapitalist laik küfür sistemi ve bu sistemin sahipleridir. Kim bu sistemi koruyor, kim bekasına hizmet ediyor, kim ona güzellemeler, metiyeler düzüyorsa işte asıl suçlular onlardır. Bu beşeri nizam var olduğu müddetçe, bu kapitalist çark döndüğü müddetçe, bu katil ideoloji yaşadığı müddetçe türlü türlü kötülük ve fesat da toplumda yayılmaya devam edecektir. Çünkü Allah subhanahu ve teala şöyle buyurmaktadır. Onlar iş başa geçtiği zaman yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak, ekini ve nesli helak etmek için koşarlar. Allah ise bozgunculuğu sevmez. D. İdeal gençlik nasıl yetişecek? İnsanoğlu, dağların ve taşların yüklenemeyeceği, taşıyamayacağı vahyi yani Rabbinin sözünü yüklemiş olan Allah'ın kendisine saygın kıldığı bir varlıktır. Kainatın en saygın varlığı olan insanın en özel ve en önemli yaşam evresi ise gençlik evresidir. Yeryüzünde Allah'ın halifesi sıfatını taşıyan insan oğlunun kimlik ve kişilik gelişiminin gerçekleştiği çocukluk ve yaşlılık arasında geçen önemli yaşam evresine Allah subhanahu ve teala çok özel bir kıymet vermiştir. Bundan dolayı gerek Kur'an-ı Kerim, gerek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde gençliğe işaret eden birçok nas yer almaktadır. Rabbimiz kitabında gençlik evresini şu şekilde anlatmaktadır. Allah, sizi güçsüz çocuk olarak yaratan, sonra güçsüzün ardından bir güç, gençlik veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O, dilediğini yaratır. Her şeyi hakkıyla bilen ve her şeye gücü yetendir. Benzer şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah-u Teala, gençliğini Allah'a itaat yolunda geçiren genci sever diye buyurarak kendisini Allah'a adayan, onun emirlerini yerine getiren gence Rabbimizin ne kadar kıymet verdiğini ifade etmiştir. Bundan dolayı İslam, özellikle hayatının gençlik evresini sorumluluk bilinci içinde geçirmesi gerektiği konusunda insana uyarılarda bulunmuş, hesap gününde insana sorulacak en önemli suallerden birinin gençliğini nerede harcadın sorusu olduğunu hatırlatmıştır. İslam'ın gençliğe bu kadar çok değer atfetmesinin elbette bir nedeni vardır. Gençlik döneminde insanın İslam'ın şahsiyete sahip olması hayat boyu Müslümanca bir yaşam sürmesi açısından son derece önemlidir. Şayet bu süreçte insan zihniyetini, düşüncesini ve nefsiyetini, eğilimlerini İslami esaslar çerçevesinde düzenlerse sağlam bir şahsiyete sahip olmuş olur. İslam tarihi böylesi şahsiyetlerin seçkin örnekleriyle doludur. Başta Avrupa olmak üzere dünya halkları küfrün zulümatı altında inim inim inlerken, açlık ve sefalet içinde insanlık dışı şartlar altında yaşarken, kendilerini bile karanlık orta çağ adına verdikleri utanç dolu bir dönemden geçerken, Müslümanların toprakları huzur, refah ve zenginlik içindeydi. İslam devleti ulaştığı her toprak parçasını imar ediyor, ihya ediyor, canlandırıyor, zenginleştiriyordu. İslam devleti, adaleti ve sahih nizamları sayesinde dünyanın birinci devletiydi. Bugün batıya yönelen göç akımları o zaman Müslümanların topraklarına yöneliyordu. Ancak bu durum bir süre sonra tersine dönecekti. Zira İslam'a bağlılık, hükümlerinin uygulanması ve davetinin taşınması konusunda gevşeklik göstermeye, inançlarında zafiyet yaşamaya ve kararlılık kırılmaya başlayan Müslümanlara bir çöküntü ve yılgınlık hali egemen olacaktı. Tarih boyunca güç aldıkları İslam'dan uzaklaştıkça güç kaybetmeye başlayacaklardı. Öte yandan orta çağ karanlıklarından çıkmaya çalışan, sanayi devrimini gerçekleştirip kıtalar arası yolculuklar yaparak sömürgecilik çağına başlatan Batı dünyası, diğer dünyalardan çaldığı servetlerle zenginleşerek İslam topraklarını yağmalamaya yönelecekti. İşte günümüzde en derinden yaşadığımız çöküntünün temelinde, geçmişten bu yana süre gelen İslam'dan uzaklaşma gafleti söz konusudur. Bugüne geldiğimize layık kapitalist sistem gençlerimizi kuşatma altına almış durumdadır. Gençlik, layık, demokratik, özgürlükçü fikirlerden oluşan batılı kültürün kuşatması altındadır. Bir İslam beldesinde Müslüman gençlere İslam akidesi ve iman esasları öğretilecek yerde layık, demokratik fikir ve düşünceler öğretilmektedir. Bu sebeple yapılması gereken ilk şey, devletin tüm kurumlarıyla, sivil toplum ve cemaatlerin tüm imkanlarıyla küçük yaştan itibaren çocuklar ve gençlere İslam akidesi ve iman esaslarını öğretecek ders program ve projeleri geliştirmeleridir. Ateizm, deizm, agnostizm gibi bozuk düşünce ve akımların davet ve programda çalışmaları tüm yönleriyle yasaklanmalıdır. Yazılı, görsel ve sosyal medya gibi iletişim araçlarının salgıladığı zehirli fikirler gençlerimizi hedef almaktadır. Bu sebeple çocuk ve gençleri ahlaken, ruhen ve bedenen zehirleyen yayınların tümü yasaklanmalıdır. Çocuklar ve gençlerin yaşlarına uygun projeler ile sosyalleşmeler sağlanmalıdır. Çocukların ve gençlerin tarih ve değerleriyle bağı koparılmıştır. İslam tarihine düşman ve yabancı, batıya hayran bir nesil yetiştirilmek isteniyor. Bu sebeple görsel ve yazılı medya aracılığıyla yapılan İslam tarihini kararlayıcı yayın ve faaliyetlere izin verilmemeli, değerlerimize, örf ve adetlere uygun olmayan faaliyetlere müsaade edilmemelidir. Eğer batıdan gelen bu akımlara karşı tavır ve önlem almazsak, asıl suçlunun batıdan ithal edilen laik, demokratik düzenlerin olduğunu anlatmazsak, nesillerimiz ifsad olacak ve düşmanlarımız her şeyden kıymetli çocuklarımızı bizden alacak ve iş işten geçmiş olacaktır. Dolayısıyla gençlerimizi korumak, bu tür akımların topraklarımıza yer bulmasını sağlayan laiklik ve özgürlükçü demokrasiye karşı olmayı gerektirmektedir. Şayet gençlerimize hayata gönderiş gayelerini, nereden gelip nereye gittiklerini, amaçlarını, kime kulluk etmeleri gerektiğini, dünya ve ahiretin esaslarını, nasıl bir nizama uymaları gerektiğini hakkıyla öğretebilsek, işte o zaman geçmişte olduğu gibi gençliğimiz bir günde aslına dönecektir. Kendilerini vahiy ile arındırıp dinlerine sahip çıkacak ve hem kendini hem de insanlığı kurtarmak için yeniden öne çıkacaklardır. İşte böyle bir gençliğin azığı iman, hayatı ibadet, misyonu davet, hedefi Allah'ın rızası, ideali İslam'ı hayatı hakim olması olacaktır. Gençlerimiz alemlerin Rabbi olan Allah'ın rızasına ve genişliği gökler ve yer kadar olan cennetine koşacaktır.